Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Günbaşlıyorum ikinci saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Cemil Cahit. Cemil Cahit benim şimdi kitabını imzaladı. Bu kitabıyla ilgili olarak konuşacağız ama daha uzun bir süre. 40 yıllık arkadaşım diye imzalamış. Cemil hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet. 40 yıl önce ben onun abisiydim. Bir aramızda bir epey bir yaş farkı vardı. Şimdi ama kuşak olduk. Evet, 40 yıl öncesinden başlayalım. Biz Karikatürcüler Derneği'nin genç üyeleri olarak ve muhaliftik değil mi?
Evet, evet.
Ve yıllar geçti, hala aynı yerdeyiz.
Doğru, aynı yerdeyiz.
Onun için bize diyorlar ki, ya ne kadar muhafazakarsınız. Evet. Yani hala koyduğumuz yerde otluyorsunuz. Evet. Ama ne yapalım, yani baksana bu ülkeye, yani şey gibi... Sen önce bizim izleyicilerimize senin çizgi maceranın ilk başından başlayarak biraz anlat, kendini de anlat. Tevazu gösterme lütfen.
Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Ben önce seni şey olarak, karikatürcü olarak tanıdım. Yani öyleydi tanışıklığımızda. Gayet çok da güzel şeyler çiziyordum filan. Ama şimdi tabii yazarsın vesaire ama sanki hani kitaplarında da böyle karikatürlerini görmek istiyor insan bir yandan da. Ne bileyim köşende onu istiyor nedense ya da ben, benim deneyimim onu istiyor.
Ya aslında yani... Milliyet'te yaptım böyle bir şey. Milliyet'te bir Tunç Tunç diye köşe yapıyordum. Yani mahlaz yazıyordum. Ercan Akyol'da karikatür çiziyordu oraya. Melaş'ın aslında o karikatürcüsü. Orada çizince Melih abi biraz şey yaptı. Ya dedi ki bu dedi işte bizim şeyle köşeyle karıştırılıyor falan Ercan orada bilmem ne. Anladım yani hoşlanmıyor. Peki dedim normal. Ondan sonra orada çizmeye başladım. Ama imza atmıyordum. Ondan sonra yani yıllar sonra çizdim gene orada. Sonra aslında çizmeyi bırakmamın bir şeyi Ercan Akyol. Çünkü Ercan Altaner Bulağan ölümünden sonra, kaybettikten sonra Milliyet'e geldi ve onun masasına oturdu. Karşılıklı oturuyoruz. Ve Ercan bir gün böyle oturuyor elinde, böyle bakıyor, şöyle yapıyor, el çiziyor, olmadı diyor falan. Akşamleyin bitiyor ve ertesi gün karikatür çıkıyor. Dedim ki ya bu adam karikatürcüyse ben neyim? Ben karikatürcüysem bu ne? Dedim Ercan. Ve çizmiyorum abi dedim. Evet sen devam et şimdi.
Ben şimdi çizgi şeyine şöyle başladım. Bir zamanlar Gırgır dergisi çok revaçta bir dergiydi.
Oğuz Aral'ın.
Oğuz Aral'ın dergisi. Ben de Anadolu'dan oraya bir şeyler gönderiyordum. Neyse bir tanesi yayınlandı.
Tarihten gazel okuyanları değil mi?
İlk sayfanın hemen arkasında yayınlandı. Ben de yayınlandığı gün İstanbul'a ilk defa geliyorum. Yani bir de...
Nereden geliyorsun?
Eskişehir'den geliyorum. Ve geldiğimde tabii ki böyle bayilerin önünde falan gırgır görünce arka sayfada, kapağın arka sayfasında benim işlerim olduğu hissiyle öyle dolaştım İstanbul'u. Acayip bir duyguydu. Sonra tabii ki doğrudan gırgıra gitmedim ama işte öğrenciliğim başladı. Mimar Sinan'da girdim.
Grafik bölümü.
Grafik bölümüne girdim. Öğrenciliğim sırasında da o süreçleri de biliyorsun. Bir ara Politika gazetesine çizmeye başlamıştık.
Anlat lütfen. Evet. Unutmuş olabilir mi? İzleyicilerimiz de bilmiyorlar.
Evet evet. Bir Politika gazetesi vardı. Politika gazetesinde Canol Kocagez bir sayfa hazırlıyordu. Biz de oraya arada bir şeyler çiziyorduk. Sonra ben sendika afişleri yapmaya başladım. Maden İş Sendikası'nda. Bayağı ciddi politik afişlerdi. Tabii birkaç gün çalışıyorsunuz sabahlayıp uyuyup kalktığınızda İstanbul'un her tarafı sizin afişlerle donatılıyor olması o yaşta acayip bir şey. Ben İstanbul'la böyle şok yaşayarak bir ilişkim var. Sonra ben de Gırgır dergisine gittim bir ara. Oğuz Aral beni doğrudan içeriye aldı. Yani içeri derken şöyleydi Oğuz Aral'ın sistemi. İşte dışarıdan esprinizi beğenirse para veriyor ama dışarıda oluyorsunuz. Düzenli gelmiyorsunuz dergiye ama beni doğrudan düzenli gelmeye davet etti filan. Gırgır maceram başladı orada. Haftanın bir günü bir sabahlayıp çalışıyorduk. Öğrenciliğim için de güzel bir olaydı. Yani bir gün çalışıp para kazanıyorduk filan.
Hem tahsilini yapıyorsun çizginin. Evet. Bir yandan da en prestijli dergide çiziyorsun.
Evet.
Ve bir de para alıyorsun.
Bir de para alıyorsun ve de bir de yani fena da değildi.
Gırgır'da, hayır şöyle Gırgır o zamanlar çok prestijli bir dergiydi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da.
Evet.
Ve aynı zamanda da mizah dergisi demek sulu değil. Tam tersine sert şeyler yapılıyordu dergide.
Evet. Muhalefeti de
sert. 12 Eylül geldi arkasından kapatıldı Gırgır. Değil mi? Düşünebiliyor musun?
Evet. Sonra ben bir süre sonra böyle şey tabii kafamda başka şeyler vardı şu kitapta da gördüğün gibi. Aslında böyle hani karikatürcü olarak tanınmak ya da anılmak çok da istemiyordum aslında. Bir yandan ben daha sonra ayrılıp şeye döndüm. İşte kendi mesleğimle ilgili
grafik
tasarım işlerine falan döndüm ama bir süre tabii ki o şeye bulaşınca hani böyle periyodik üretime sarınca sizi tekrar ben Limon dergisine bir ara girdim. Limon dergisinde işte kapaklar çizdik, çizgi romanlar yaptık falan. Daha sonra bir ayrıldık Limon dergisi kapanınca bir ilk defa Deli diye bir dergi çıkarttık ama şirketi de biz kurduk. Yani yayın evi kurup İşte
kimler vardı?
Gani Müjde, Can Barslan, Alt Tamer gibi isimlerle. Alt
Tamer senle kişi... hep beraberdiniz.
Evet hep beraberdik. 5-6 kişilik bir gruptuk ve şirket kurup şey yapmaya başladık. Dergi çıkartmaya. Bir yıl sonra o dergide birazcık hatta Kemal Kenan vardı. Geçenlerde öldü. Yani çok üzüldüm tabii ki senarist.
O da sizle beraber.
O da bizle beraberdi. Hatta Kemal Kenan'ın yazdığı birçok şeyi de çizgi romanı çizdim ben. Ama bir yandan da böyle şey çizgi roman çizmek, yoğun çalışmak falan ben karikatür dünyasının içinde olmak istemiyorum diye bir şeyim vardı. Yani çünkü daha özgün işler yapma eğilimindeydi.
Evet, onları aslında... da göstereceğiz değil mi arkadaşlar? Yani ben buradan göstermeyeyim şeyden. Hı-hı. Sen yolladın
yok,
değil mi?
Yok, gönderdim, gönderdim.
Evet.
Evet. Sonunda işte şöyle bir saniye özür. Özgün şeyler yaptım. Evet. Evet. Bu dergilerde yaptığım köşenin şeyi başında işte Leke Oyunları Cem İcahit Yavuz deyip periyodik olarak bir dönem çizmeye daha doğrusu bu şöyle başladı benim aklımda hep işte karikatür dergilerde çizerken sabahlıyoruz falan. Hep yanımda da şey var. Bir yandan da böyle pastel işler falan yapıyorum. Bir yandan da o pastellerin taslağını elimdeki fırçayla siyah beyaz karalıyorum. Onlar o kadar çok birikti ki pastel yapamaz oldum. Birikince de bu sefer şunların ipuçlarını verdi bana. Yani böyle leke, siyah beyaz daha ilginç şeyler oluyor deyip onları büyütmeye başladım falan. Böyle bir çıkışı var aslında bunların. Sonra bunlardan... bir tane kitap yapmayı düşünüyordum. Daha doğrusu internetin hayatımıza girmesiyle birlikte de böyle örneğin Thinkpad vesaire gibi şeyler gördüm. Acaba onlar gibi yapabilir miyim diye kitaplaştırayım derken yolda bizim Metin Üsündağ'la karşılaştım. Elimde kitap. Neyse o da şey Hayvan diye bir dergi çıkartıyordu.
Evet.
Gittik yerine falan. Ya bundan bir köşe yapalım falan dedi. Olur. Tamam altına da yazı yazalım falan. Aslında onun önerisi.
Yazlı evet.
Onun önerisi de öyle bir köşe yapmaya başladım ben. Sonra işte Express dergisinde hayvan kapanınca çizdim. Sonra hayvanın yerine ot dergisi çıkınca neyse çağırdılar. Orada düzenli yapmaya başladım filan. Birkaç yıla kadar da orada çiziyordum aslında. Çok keyif alarak yaptığım bir şey ama şöyle bunlara espri katıp altına imza şey isim veriyorum ama aslında sergilerde yaptığım şey de birazcık farklı oluyor. Yani şöyle hani bunlarda daha espriyi anlaşılır olmasını, herkesin aynı şeyi anlıyor olmasını öne çıkartıyorum
ama. Onun için bir şeyler katıyorsun.
Evet yani sergilerde yaptığım şeylerde
afet politikası örneği şimdi ekranda gördüğümüz.
Ha evet.
Evet, evet. Çığlık.
Bunu da şeyle Gezi'yle ilgili yapmıştım. Evet. Bu da son bu yangınlarla ilgiliydi. Çay dağıtıyor.
Afet politikası. Çay atıyor değil mi?
Çay atıyordu. Evet. Bir arada yanıyordu her taraf.
İşte çizginin de gücü böyle evet, değil mi? Evet. Yani şimdi bu senin bu çizgilerini anlatmak için ben en kısa, ben kısa da yazarım. Bir köşe yazısında 5000 vuruşluk yazı yazsam bunu anlatamamış
aslında
olabilirim.
Aslında şeye benzetiyorum ben. Bazen hani mizah mı değil mi, karikatür mü falan gibi tartışmalar oluyor. Aslında çok da onların yanında durmak istemiyorum da bizim deyişler vardır. Ne bileyim, bal tutan parmak yalar vesaire gibi. Ben daha çok o deyişlere denk düşen görseller olduğunu düşünüyorum. Yani aklımdan da hep öyle bir şey geçiyor. Yani bu aslında ben şeyde bir takım workshoplar falan da yapıyorum bununla ilgili de nesneleri, yani bir formüle de ettim, kitapta da var. Nesneleri bir araya getirip kavramları görselleştirmeye çalışıyorum. Bu ister politik olabilir ya da politik olsun diye yapmıyorum aslında. Hayatın kendisi zaten politik. Yani yaşamla ilgili bir kaygınız varsa bir politik şeyler yapma, daha doğrusu adı politik olmayan yaptığınız şeyler politik oluyor zaten
evet.
Sonuçta.
Yani duruşun evet. Seni politik yapıyor.
Evet.
Ben
evet.
Sanki şimdi ya bu bizim ülkemiz ne kadar güzel. Buna ortaklaşa. Ve ne kadar huzur içinde yaşıyoruz dersen bu politik bir tavır.
Evet, yani, evet o da politik. Tam tersi de politik aslında. Evet. Ya da yani her konuda ya hayatla ilgili her çeşit görüşüm. Çünkü bazen benim yaptıklarım çok politik yapıyorsun falan diyor. Hayır, ben illa politik yapıyorum diye bir şey yapmıyorum. Ben hayatla ilgili bir şey yapmaya çalışıyorum.
Ne yapalım
hatta
yani?
Günceli değil. Hani böyle insana dair genel şeyleri ele almak istiyorum.
Bu çok yani, güzel ya. Kral kaydırakta anında gidebilir.
Ama yani iktidarlar hep öyle. Evet. Ne olursa olsun yani kral da olsa hakikaten kaydırağın üstünde olduğunu
düşünüyorum. Padişahlar mesela hem de boğularak gidiyor. Kanı akmasın asil kan diye boğuyorlar. Özel cellat birimi var değil mi?
Evet.
Bostancıbaşı.
Evet.
Osmanlı'da.
Ya benimki daha insani.
Evet. Yani oradan kayıyor. Ne güzel hayatta kalıyorsun
evet,
yani.
Evet. Evet. Öyle bir şey var yani.
Evet.
Genel olarak böyle şey.
Peki yani şimdi şunu merak ediyorum. Aslında bunu dışarıda da soracaktım da. Şimdi yabancı değil bizim izleyicilerimiz. Şimdi Türkiye'de sanatta işte öykü yazmak, sanatla resim yapmak falan. İkinci bir işi gerektiriyor. Sanatla uğraşınca evet, bir de esas işin ne diye soruluyor. Şimdi bunlarla para kazanılabiliyor mu? Yani grafik okuyacak gençlere soruyorum.
Kız ben şöyle bir şey ama yani örneğin bir grafik tasarım falan yaptığımda benim senin zaten ne yapacağım belli deyip yaklaşıyorlar. O bir anlamda önemli bir şey. Bir yandan da hani bu tür şeyleri zaten grafik tasarım içinde kullanıyorsun. Yani belki illüstrasyon başlığı altında kullanıyorsun ama bir yandan da ben tabii şeyde bir okulda da grafik derslerine falan giriyorum.
Peki sen reklam sektörüyle de çalıştın mı? Çünkü reklamcılar bunları ıskalamazlar. Yani.
Evet, zaman zaman tabii çalıştığım dönemler oldu. Ama daha çok böyle grafik tasarım ağırlıklı çalıştığım alanlar oldu. Ama ben yani hepsini birbirinden kesin ayırmaktan çok hepsinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Yani grafik tasarım bile yapıyorsanız özgün bir takım işlerden ya da özgün bir uğraşlardan da besleniyor olmanız lazım. Hani tasarım aslında bir sanat olmasa bile şey yüzü şeye dönük aslında.
Niye tasarım tabii. Sanat abi ne kadar?
Şöyle yani birleştiği noktalar olabilir ama hayır, şey olarak hani tavır olarak ya da yaratım süreci olarak benziyor. Ya ama tasarım estetiğini şeyden, sanattan alıyor.
Evet.
Yani sanat örneğin şöyle diyeyim aslında tasarım sizin oturacağınız sandalyede rahat etmezseniz düşünüyor ama sanatın öyle bir kaygısı yok yani. Evet. Belki de fark öyle bir şey.
Yok onu evet. Şeyde çok rahat ettirmeyebiliyorlar bazı öyle tasarlamacılar. Aha. Mesela ülke tasarımı konusuna kadar gittiğin zaman yani siyasete dönüyoruz ama hani rahat ettiriyoruz sizi çok mutlu ediyoruz falan deyip insanlar çöpten şimdi şey topluyor. Öteki diyor ki bak ne kadar özgürsün. Çöpten diyor yiyecek alıyorsun ve sana hiç kimse karışmıyor.
Ama işte o bakış açısıyla evet. Yani neyi sunduğun yaşamın nasıl olduğuyla ilgili onun bakış açısıyla belirlendiğini düşünüyorum. Biz tabii öyle bakmıyoruz. Biz daha herkesin daha mutlu, hatta bütün canlıların dünyası olduğunu düşünerek bakmak gerekiyor.
Peki sen şimdi İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'da yaşayan bir sanatçı olarak seni ne etkiliyor en fazla?
Ya Tabii böyle düzensiz şehirleşme çok etkiliyor doğal olarak. Yani örneğin bir Anadolu'ya falan gittiğinizde bir günde birçok şey yaparken İstanbul'da ancak bir tane iş yapabiliyorsunuz. Sanki daha kısa gibi hayat, daha hızlı, daha
bir
tempolu.
Bir tek bunun istisnası var. Artı TV'ye sabah gün başlayarak konuk olursan eğer ikinci iş yapabilirsin. Çünkü onda çıkacaksın.
Öyle.
Gelmek zor burada.
Evet, yapacağım işleri planladım zaten. Yani nedense bunu iş için... İş kategorisini koymamıştım, kusura bakmayın.
Evet, bu da bir iş tabii canım. Yani bak bizi şimdi Kuzey Avrupa'dan Güney Kürdistan'a kadar herkes izliyor şimdi. Yani geniş. Bir de sabahın onların saatleri daha da erken kalktılar, daha işe gitmiyorlar. Yeni yüzlerini yıkıyor dostlarımız. Elinde kahveleriyle falan baktıklarını biliyorum. Söylüyorlar bize. Peki biraz önce ben senin sözünü kestim. Dersler de veriyorum dedin. Yani evet. Öğretim görevlisi olarak. Evet, akademisyen misin?
Veriyorum. Dışarıdan.
Öğretim görevlisi olarak.
Evet. Dışarıdan derslere giriyorum.
Hangi okulda gidiyorsun ve ne kadar süreyle?
Örneğin haftada 2 gün gidiyorum.
Hangi okuldasın?
Aydın Üniversitesi. Grafik.
Neresi?
Aydın Üniversitesi.
Aydın. Aha, Aydın. Atoğlu abi de orada değil mi?
Evet, o da orada.
Atoğlu Behramoğlu. Evet. Evet.
Yani aslında keyifli, öğrencilerle sizi yalnız bırakıyorlar ve gerçekten de aktaracağınız çok şeyler olduğunu hissediyorsunuz.
Evet, öyle. Çok güzel. Gençlerle beraber çalışmak çok güzel. Ben de burada genç arkadaşlarımla çalışıyorum. Evet. O bakımdan çok mutluyum. Evet. Kendi kuşağımdan arkadaşlarla karşılaşınca böyle hızlı hızlı buradaki gibi anlatıyorum falan. Sonra bakıyorum anlamıyorum ve eskiden kızıyordum. Basit bir şey anlattım abi, bunu anlamıyorsun falan diye. Sonra dedim ki ya yaş kemale erdi herkesin. Herkes de senin gibi gençlerle beraber çalışmıyor. Onun için tempoyu
düşürüyorum. Çok önemli o şey. Onları tanımak falan çok önemli bir şey.
Evet.
Yani belki de öyle hissetmemize de belki de neden oluyor.
Güzel. Peki Cemil'cim, bizim 70'li yıllarda hayallerimiz vardı ve olasılıkları da yüksek gözüküyordu. Nedir bu? İşte herkes kendi alanında çalışacak, iyi şeyler üretecek ve devrime hazırlanacağız. Devrim de olacak yani, öyle de gözüküyor. Şimdiki gençlerde geleceğe ilişkin düşünceler bizimki kadar parlak falan mı, böyle idealler?
Tabii daha kişisel boyutta oluyor ama tabii ki insanların hepsi, gençler de dahil, iyi bir yaşam şartları istiyorlar tabii doğal olarak. Ama bizim istediğimiz dönemlerde daha örgütlüydü herhalde toplum. Daha belki de birçok alanda talepler daha netti. O da örgütlülükten gelen bir şeydi. Ama şimdi belki onun zayıflığıyla daha bireyselleşti gibi o talepler diye düşünüyorum ben.
Evet.
Yani öyle bir durum söz konusu.
Yani paçayı kurtaralım mı?
bir yandan da tabii bazıları tabii iyi niyetli düşünürken bazıları da gerçekten kişisel olarak paçayı kurtarma yöneliyor. Ama şu var, herkesin yani bir yerden ya da bir örgütsel bir söylemin dışında söyledikleri de aslında hep birleşiyor. Aynı şeyleri söylüyorlar aslında. Yani demek ki aynı şeyleri algılayıp aynı yorumları yapma eğilimleri, bir ortak bir alan var aslında. Yani belki de hani muhalefetin ya da başkaca şeylerin o ortak alanı iyi değerlendirip değerlendirmesiyle de ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani.
Evet. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Gençleri siyasetin içine daha aktif olmaya yöneltecek şey, bir, ülke koşulları, iki, o koşulları değerlendiren hareketlerin olması.
Evet.
Mesela şimdi 2013 yılının Mart-Nisan aylarında ben Cumhuriyet Gazetesi belgeselini yapıyordum. Cumhuriyet'in gazetesi diye İSTV'de yayınlanacak. Ali Sirmen'le konuşurken çok umutsuz konuşmuştu Ali abi. Dedim ki Cumhuriyet Gazetesi dedim size göre görevlerini yerine getirmiş midir dedim. Cumhuriyet'in kurucu gazetesi. Eğer getirseydik dedi, getirmiş olsaydı, buna evet diyemiyorum. Çünkü dedi, bu dedi iktidar olmazdı. Bu değerler şimdi konuşuluyor olmazdı dedi daha 2013'te. Peki bunun giderilmesi için bir öngörünüz var mı? Maalesef dedi, yok dedi. Büyük bir karamsarlık içerisindeydi. Sadece bir ay, bir buçuk ay sonra Gezi direnişi patladı ve herkesin dudakları uçukladı. Nasıl bir şey? Bütün dünyanın ilgisi buraya döndü ve bir anda hem de örgütsüz.
Evet.
İşte gene eski tarz örgütlenmelerin içinde olanlar, işte bu güzel eylem ama örgütlememiz lazım. Yani şefler lazım. Sen oraya, sen öbür tarafı, bu tarafı. Abi çocuklar böyle bir şey istemiyorlar.
Evet.
Yani
evet,
biz orada diyorlar ki işte köpeklere sarılıp yatan sokak çocukları da var. Ondan sonra ilaç getiren eczacı çocuklar var. Doktorlar var. Ondan sonra yani işte bir araya gelip tartışıyorlar. Tartıştıkları konu da sadece oradaki ağaçlar değil, yaşamın düzenlenmesi ve nasıl bir yaşam istiyoruz onu gösterdiler orada. Yani, kimsenin müdahale etmesini de istemiyoruz dediler. Buna muhalefet de dahil. Yani.
Evet, evet, evet.
Şimdi diyor ki hükümeti deviriyor. Hayır, muhalefeti de deviriyordu. Yani.
Aslında öyle, evet.
Değil mi?
Doğru.
Yani çocuklar yani kendilerine ait, mesela Aydın Çubukçu'nun sözü var, hiç unutmuyorum onu. İşte kışkırtma var. Eylem güzel başladı ama kışkırtma var. Ya dedi ki biz 40 yıldır dedi kışkırtıyoruz dedi. Hani böyle bir eylem için dedi. Türkiye Sosyalist Hareketleri dedi. Evet, evet. 40 yıldır dedi kışkırtıyoruz ama böyle bir şey yapamadık dedi. Yani.
Doğru. Biz de yıllarca hani daha önceki dönemde siz de biliyorsunuz birçok eylem gördük bu ülkede ama bunun içeriği ve şekli, biçimi çok farklıydı gerçekten. İlk defa yaşadığımız bir olaydı.
Evet.
Müthiş bir şeydi yani.
Aslında bu iktidar bu eylemle hem Türkiye'ye hem de kendisine büyük puanlar kazandırabilirdi.
Evet.
Şöyle ki bu kadar şiddet uygulamasaydı orada. Çünkü gayet basit bir şey. Şimdi işte 10 sene geçti aradan, 2013-2023'e geldik. Tam tersini yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Buradan feyz aldık. Evet, dikkat edeceğiz. Yapmayacağız. Soracağız. Deseydi puan alacaktı oradan.
Evet.
Ama oradan neler çıkarttı ve şimdi de 6 sene sonra dava açıp arkadan da insanları kimse inanmıyor. Orada bir suç işlendiğine ve bunun cezasını veren hakimler de, hatta bir tanesi de şey diyor, o hakimi her seferinde bir dakika, öbür taraf, öbür evdeki defterde kaldı adı. Her seferinde hayırla yad ediyoruz. Dedi ki burada dedi suç oluşmadı. Tek kanıt dinleme kayıtları. Bunlar da kanıt sayılmaz. Beraat etmeleri ve tahliye edilmeleri lazım dedi hakim. Evet. Bir tanesi, iki tanesi hayır dedi. Ve mahkum oldular. 18 sene, inanılır gibi değil. Ve Osman Kavala'ya da ağırlaştırılmış müebbet. Yani
Osman Kavala'yla ilgili de bahsetmiştim şeyde.
Evet.
Gerçekten diyelim ki geçen yılın Temmuz ayında sanatçılar sayaç yapıyor. Temmuz ayı sayaçlarını da ben yapmıştım ama gerçekten biraz adapte olunca da yani zor tutuyorsun yani kendini böyle daha böyle şey yapmadan hani biraz daha esnek bir şey çizmeye çalışıyorsun. Sert, çok sert şeyler çizmeye ihtiyacı duyuyorsun. Gerçekten baktığımda ben öyle bir ay yoğunlaşarak öyle bir şeyi yine bu tarzda çizimler epey biriktirdim. Aslında hala da şey yayınlatamadığım ya da veremediğim daha ilginç böyle yargıyla ilgili birçok şey var aslında.
Evet.
Bir ara belki de
tabii ki çizilecek bunlar. Yani tabii ki çizilecek, tabii ki yazılacak. Şimdi 5 sene Selahattin Demirtaş, Osman Kavala içeride ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bu kararlar diyor adil değil ve derhal diyor tahliye et bunları diyor. Ondan sonra ve bir zamanında Tayyip Erdoğan da gitmiş. Diyor ki ben de diyor çok mağdur oldum. Ne yaptın? 120 gün şiir okudum, 120 gün hapis yattım diyor.
Evet.
Çok çile çektim. 120 gün ne baba? 120 gün ne?
Evet.
Ondan sonra hatta Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanları seçiminde adaydı ya. dedi ki bütün adaylara dedi birer hafta hapiste yatmalarını öneriyorum. Erdoğan dedi ki ben dedi sıramı savdum. O kadar korkmuş ki ondan. Ben sıramı savdım, şimdi hepinizi atacağım içeri diye şey yapıyor. Biz senin kitabına dönelim. Gerçekten çok güzel. Kitabın kapağı da var mı görseller arasında?
Görseller arasında kitabın kapağı var. Ya da şey gönderdim.
İyi tamam, onu da getirelim. Kapak evet, çok güzel. Geldi. Kapakta evet, şimdi bir zebra var. Evet çok güzel.
Özgürlük adı şeyin onun.
Yani zebra zebralıktan kurtuluyor mu?
Zebralıktan kurtulma mı değil ama ya. Yani bir hani şey ne olsa bile yani içine de sinse o mahkumiyetse eğer evet. Hani bir türlü böyle çılgınca kopma hikayesi aslında.
Evet.
Benim çok hoşuma giden.
Mahkumlar da çizgili üniformalarda çizgiler.
Ona gönderme çizgide, aslında. Evet. Yani belki de hani şey yani düşünsenize şey o kopartıyorsa yani biz neler yaparız herhalde.
Evet, zebra zebralığından değil mi? Evet, çizgilerini evet. Atabiliyorsa. Evet. Başka zebralar da var. İçeride gördüm. O var mı acaba bu yün yumağıyla zebra?
Yok, başka zebra şeydir.
Yün yumaklı zebra var bir tane. Dur bakayım.
Biraz zebralar daha yatkın böyle şeyler için herhalde. Ki ben de bir ara epey zebralara taktım galiba.
Evet.
üzerinden çok böyle şey bulunabiliyor. Bunları zaten çalışırken şey yapıyorsunuz böyle yani karalayarak düşündüğüm için çok çeşitli.
Bu da bir sözden değil mi? Şeyden satranç atını vuruyor. Kovboy atları da vururlar. Bir filminden mi esinlenerek oradan?
O da olabilir. Belki de siz farklı şeyler hissediyor olabilirsiniz ama bu kovboy filmlerinde de görürüz. At yaralandığı zaman vururlar. Herhalde buradaki kovboy da yeniliyor herhalde. Daha ilerlemek istemiyor.
Evet. Çok güzel ya. Her sayfası şey yayını bıraktıktan sonra bittikten sonra bunları tek tek bakacağım. Şeyde de paylaşacağım Instagram sayfamda.
Harika.
Da. Evet.
Harika.
Peki bu inanılmaz ya. Bu bakar mısınız lütfen şuna? Şeyde start çizgisinde, çıkış çizgisinde evet şimdi geliyor, yakından göreceksiniz bunu. Evet çıkış çizgisinde o kadar korkmuş ki insanlar şeyden silahtan silahsız evet. Bir şey değil mi evet. İstiyorlar. Evet. Çok güzel. Bu peki senin çizili eserlerin arasında kaçıncı sırada geliyor? Bu daha önce yaptın mı? Bunlardan var mı?
Şey olarak mı?
Kitap olarak.
Kitap olarak öne Metin Üstündağ'la bir ortak kitap yaptık. Hatta ortak sergi yaptık. Bazı şeyler hayal gücüme gidiyor diye. Tabii başlıkta Metin'in lafıydı o.
Evet, bir Metin Üstündağ bu. Müthiş evet, ya. Evet. Bir iki satırla bir kitap yazıyor yani.
Aslında onun yaptığıyla benim yaptığım arasında ben görselini yapıyorum galiba. O daha sözlü yapıyor.
Yazılısını yapıyor.
Yani
evet.
Çok da şeyi yok. Yani küçücük bir cümleyle birçok şey anlatıyor aslında. Onunla ortak kitaplarımız, ortak kitabım var. Bir de böyle sergi kitapları vardı. Böyle kitapçıklar, böyle sponsorları vardı.
Sergiler.
İki tane falan sergilerde. Yine onun birazcık daha küçüğü. Yine aynı sayfa sayısında şeyler. İki tane daha kitap vardı. O 2010 ve 2008 ve 2010'da çıkmıştı. Ama tabii şimdi baktığımda bir yandan da şöyle sürekli yeniliyorsunuz. Yani daha doğrusu şöyle geriye dönüp çizme yerine hep yeni bir şey çizme arzusundasınız.
Evet.
Yani geriye dönüp çizdiklerim de yine eski çizgim olarak kalıyor ama yenilenmiş olarak kalıyor. Böyle bir şey var, çalışma şeyi de oturttum aslında. Bir yandan da çok seviyorum hakikaten şeyi bulmak, bir şey bulmak. Ne bileyim hani doğrudan günü yorumlama yerine o gün içinde yaşıyorsunuz. O yaşadıktan sonra sizde yaşamın her alanındaki bir şey, yönelik bir iş ilginç oluyor sonuçta.
Evet, şimdi biraz da Türkiye'de neler oldu ona bakalım. Sevgili izleyiciler, sonra Cemil Cahit Yavuz'la devam edeceğiz. Türkiye'de son 24 saatte neler oldu sonra bizim de hatırlatacaklarımız var size. Onları izleyelim, devam edeceğiz.
Kürt müziğinin önemli isimlerinden biri olan Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde vereceği konser AKP'li Düzce Belediyesi tarafından iptal edildi. AKP'li Derince Belediyesi Aynur Doğan'ın konserinin iptal gerekçesini uygun olmadığı tespit edilmiştir şeklinde açıkladı. Konserin iptaline ve gerekçesine başta sanat, edebiyat ve siyaset çevreleri olmak üzere birçok kesimden tepki geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, uygun olmayan ne, bin yıldır birlikte yaşadığımız halkın dili mi, Kürtçe ezgiler mi diye sordu. Aynur Doğan'ın bir dünya sanatçısı olduğunu belirten müzisyen Aylin Aslım, AKP'li Derince Belediyesi'ne tepkisini sert ifadelerle dile getirdi. Murat Anmungan mesajında, Aynur Doğan bu toprakların uluslararası gururudur, tek başına bir müzik itibarıdır ifadelerine yer verdi. Aynur Doğan konserini yasaklamak kadar rezilce bir şey duymamıştım tepkisi veren müzisyen Ceylan Ertem, kardeşlik kazanacak dedi. Yasaklama kararına siyasiler de tepkiliydi. Paylaştığı tweette Aynur Doğan'a selam gönderen HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, sanatçının Dar Hejiroki şarkısını paylaştı. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak diyen CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan gibi Dar Hejiroki şarkısını paylaştı. Yasağın Kürtçe Dil Bayramı gününde olduğunu belirten HDP'li Meral Danış Beştaş, iktidara Kürt ve Kürtçe düşmanı değilsiniz öyle mi diye sordu. Konseri yasaklayanlara, Aynur Doğan'ın sanatı hakkında görüş bildirmek sizi aşar yanıtı veren Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, ne zamandan beri belediyelerin böyle bir inceleme görevi var diye sordu. Yetkililere, bir halt ettiniz madem delikanlıca Kürtçe konsere izin vermedik deyin oturun, kıvırtmayın diye seslendi. Yasağa, hangi cüretle, hangi akla hizmetle Kürtçe müziği yasaklamaya kalkarsınız tepkisi veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kürtçe, Türkçe gibi bu toprakların öz dilidir, dedi. Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yayınlayan AKP'li Derince Belediyesi, yasak gerekçesini yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmaması olarak güncelledi. AKP'ye yakın mizah dergisi Misvak, yasaklama kararı öncesi nedir bu sola yaranma sevdası başlığıyla paylaştığı mesajında Derince Belediyesi, Başak Demirtaş'a ve gezi olaylarına metiyeler dizen Aynur Doğan konseri düzenliyor sözleriyle konseri hedef göstermişti.
Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından kesici aletle öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bulut'un ölmek istemiyorum cümlesi ise akıllardan çıkmamıştı. Cinayetin ardından kaçan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Varan hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan dava açmıştı. Mahkeme Varan'ı cinayeti daha önceden planladığı ve acı çektirerek işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlenen Ahbap Derneği avukatı Esra Nur Saraçoğulları Özbey ise cinayetin canavarca ve tasarlayarak işlendiğini belirterek sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi için Yargıtay'a temyiz başvurusu yapmıştı. Bölge Adliye Mahkemesi savcısı temyiz başvurusunda fail için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz etti. Bunun üzerine kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı iddiasıyla kararı onadı. Daire haksız tahrik ve takdir indirimi yapılması talebiyle yapılan itirazları reddederek Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından başlatılan adalet nöbeti sürerken Gezi davası tutuklularına verilen cezalar için Urfa'da basın açıklaması yapıldı.
Bugünden başlayarak hafta sonuna kadar Türkiye'nin birçok şehrinde basın açıklamalarıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza verilen cezaların iktidarın toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin son adımı olmuştur.
TUMOP 14 Mayıs tarihinde Ankara'da gerçekleştirdiği danışma kurulunun ardından Gezi'ye, emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz sloganıyla 16 ile 22 Mayıs haftası birçok ilde eylemler yapacak. İllerde gerçekleştirilecek eylemlere TUMOP Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberinde TUMOP Yönetim Kurulu üyeleri ve oda başkanlarından oluşan heyet katılacak. Türkiye genelinde yapılacak basın açıklamaları öncesinde Batman'da da Gezi'ye ve mesleğimize sahip çıkıyoruz mesajı verildi.
Bugün burada TMMOB'nin ülke genelinde 16-22 Mayıs tarihleri arasında Gezi'ye, emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz şiarıyla gerçekleştireceği bir kısım eylem ve etkinliğin ilk gününde basın açıklamamızı yapıyoruz. Daha adil, daha demokratik bir ülke için direnen geziciler tutuklanıyor, muhalefet sindirilmeye çalışılıyor.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin İstanbul Büyükkent Şubesi önünde gerçekleştirdiği adalet nöbeti ise sürüyor. Ankara'da da Mimarlar Odası Şubesi önünde nöbet eylemi devam etti. Nöbette şarkılar, türküler söylendi.
Evet, Türkiye'nin hali böyleydi. Türkiye'nin bitmez hallerinden bir tanesi de göz altında insanların kaybedildiği ülke olması. Bir Latin Amerika'da var, Orta Doğu'da da bizde var bu. 17 Mayıs ile 31 Mayıs arası da uluslararası göz altında kayıplar haftası olarak bütün dünyada anılıyor. Bugün de cumartesi anneleri. Türkiye'de demokrasi hareketinin yüz akı insanlar evlat acılarını mücadeleye çevirdi onlar. Ve bugün Çağlayan Adliyesi önünde adalet arayışlarını sürdürecekler. Vazgeçmiyorlar. Çocuklarımızı kaybettiniz. Mezarları bile yok hala. Bazılarının çıkartıldı. Hatta bununla ilgili olarak Küf diye bir film var. Ercan Kesal oynadı. Çocuğunun gözaltında kaybolduğunun ısrarla takip ediyor. Kendisi de bir yol bekçisi Ercan Kesal. En sonunda bir emniyet görevlisi onun bu direnişine saygı duyuyor ve böyle gazetelerin büyüklüğünde bir sandıkla getiriyor, oğlunu veriyor, içi kemik dolu. Ve bu Venedik'te Genç Aslan ödülü almıştı film yarışmasında. Ercan Kesal'ı da o kadar iyi oynuyor ki sahiden o filmdeki canlandırdığı tip zannediyorlar. Yani yüzü o kadar hüzünlü ki film boyunca film eleştirmenleri bile yanına gelip sen gerçek misin diye soruyorlar. Hayır diyor, ben diyor klinik psikoloğum. Ama diyor yani böyle oynadım diyor. Evet, bu hafta yani 17'sinden 31'ine kadar Türkiye kayıplarını aramaya devam edecek. Sevgili izleyiciler, sadece gözaltında kaybedilenler yok. İşte biraz önce Aynur Doğan'ın başına gelenlerden yenisi de Metin Kemal Kahraman kardeşlerinin Muş'taki konseri valilik tarafından yasaklandı. Bununla ilgili olarak da bir açıklama yaptılar. Açıklamada Metin Kemal kardeşler şöyle söylediler. Onu da size okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben buradan okuyayım. Evet. Basın ve kamuoyuna sevgili dinleyicilerimize 17 Mayıs 22 Salı günü yapılması planlanan Muş konserimiz valilik tarafından yasaklanmıştır. Bildiğiniz gibi Muş konserimiz haftalar öncesinde başvuru yapılıp hazırlıkları başlanmış küçük bir turnenin ilk ayağı olacaktı. Buna rağmen yasaklama kararı konserden bir gün önce ve mesai bitimine yarım saat kala telefonla şifaen bildirilmiş. Kararın yazılı bildirimi ise ancak bir sonraki gün mesai saatleri içinde alabileceğimiz söylenmiştir. Böyle yapılarak yasaklamaların müzisyenler ve organizatörler için ve tabii bilet alan dinleyicilerimiz için de sadece bir yasaklama olarak kalmayıp maddi manevi yüke dönüştürme amaçlanmıştır. Aylarca öncesinden müzisyenler o günler için konsere ayırmışlar. Hiçbir kurumun destek almadan sadece konser salonunu tutmuşlar. Bunun için ücret ödemişlerdir. Müzisyenler için uçak biletleri alınmış. Otelde odalar rezerve edilmiştir. Afişler basılmış. Sosyal medyada paralı duyurular yapılmış. Ve onlarca insan bütün işlerini bu iş için günlerce çalışmıştır. İşte bunların hepsi bir yük olarak yaşatılmaktadır ki kendilerine reva görülen nefret yükünü biraz olsun rahatlatsın. Başta Biyo1 ve MESAM olmak üzere meslek kuruluşlarımızı bu konuda tavır almaya davet ediyoruz. Daha geniş bir açıklamayı yarın kararın yazılı bildirimine alınca yapacağız. Selamlar, saygılar, Metin Kemal Kahraman diyor. Evet, biz konser yasaklanması deyince sadece konser kapısına gidip içeri giremeyen insanlar ve sahneye çıkıp söyleyemeyen, şarkılarını söyleyemeyen sanatçılar geliyor aklımıza ama böylesi bir arkasında çalışma var. Hadi söyle deyince her yerde söylenmiyor. Sahne düzeni, ses düzeni, işte otellerde yer ayrılması, uçak biletlerinin alınması büyük bir maliyet ve bunlar hepsi bir eza ve cezaya dönüşüyor. Ama burası Türkiye ve buradan çıkış yok gibi bir şey söz konusu. Sevgili izleyiciler, bugün 17 Mayıs iki değerimiz var. Biri Aşık Mahsuni Şerif, 20 yıl önce kaybettik onu. Onun besteleri, türküleri nesilden nesile, kulaktan kulağa, kuşaktan da kuşağa aktarılarak devam ediyor. Bu demektir ki yaşamaya devam ediyorlar onlar. 20. yılı bugün 2002'de kaybetmiştik 17 Mayıs'ta. Bir diğer değerimiz de edebiyatımızın önemli ismi Nurullah Ataç, 1957'de 17 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti ve 65. ölüm yıl dönümü Nurullah Ataç'ın, onu da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Evet, bir de bugün Mustafa Yücel Özbilgin'in kaybettiğimizi öğrendik. Saldırıda, Danıştay saldırısında hedef gösterilmişti. Dün akşam hastanede kaybettiğimizi öğrendik. Yaralanmıştı o kazada. O saldırıda yaralanmıştı. Ve Akit gazetesi, o zaman da adı Vakit'ti, böyle onları hedef göstermiştim. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sevgili izleyiciler, yine stüdyomuza dönelim. Cemil Cahit Yavuz'la birlikteyiz. Grafiker, grafik sanatçısı. Biraz önce şeyi söyledik. Ürünlerini sadece kitaplarında mı görüyor seni takip edenler? Sergilerin dışında başka ürün çeşitlemesi var mı?
Daha önce işte dergilerde yapıyordum. Bu aslında şuradaki kitap benim dergilerde yaptıklarımdan seçip derlediğim bir kitap. Aslında bundan sonra belki başkaca kitap yapsam, tabii ikincisini de düşünüyorum. Hani biraz dergi dışındaki işleri de katacağım bir kitap olabilir. Olacak da daha doğrusu. Bir yandan işte arada bir sergiler, bu sergilerden işler aslında. Bunlar da yine leke oyunlarından yola çıkarak, örneğin şu kamuflaj kıyafeti vardır ama onun içinde de bir sürü ölü var aslında. Bir geri
dönebilir miyiz acaba o kamuflaja?
Evet.
Evet.
İlk başa.
Onlar şey yapıyor.
Deminkiydi. Neyse.
Evet.
Orada örneğin kamuflaj şeyi ilgimi çekiyordu aslında. Hani doğaya, böyle doğada gizlenmeye de olanak tanıyan bir kamuflaj. Ama evet, ben oraya insan, şurada gözüküyor, evet, insan şeyleri koydum. İnsan ölmüş
İnsanlarla onun için
koyarak o şeyi yaptım. Benim hoşuma gidiyor doğrusu yaptığım için bu da. Desen neyin kamuflajı diye sonrası geliyor.
Cinayetlerin.
Sen. Değil mi? Yani evet aslında onu yansıttığını düşünüyorum. Hani
o kadar güzel ki şimdi de işte Ukrayna Savaşı, savaşa hayır dememizin ne kadar doğru bir şey olduğunu ortaya koymadın. Evet. İki kelime, savaşa hayır.
Evet.
Ve bu eğer bu slogan hayata geçerse insanlar evlerinden, yurtlarından, işlerinden, yakınlarından uzaklara savrulmayacaklar. Ve en önemlisi de ölmeyecekler yani.
Evet, en azından şöyle bir kamuflaj deseniyle hayat şey yaparsa, kaplanırsa da arkasında böyle birçok ölünün olduğunu da gösteriyor aslında bu iş. Yani işte sergilerde böyle şeyler birazcık farklı gibi gözükse de aslında mantık olarak hani leke olarak aynı mantıkla yaptığım dergiler ve kitap dışında işlerinde bunlar aslında.
Cemil Cahit çok tebrik ediyoruz seni. Çok güzel. Ben özel olarak onun çizgilerini zaten çok beğeniyordum. Ve bir önceki kitabını neydi başlığı? Onu
Metin Üstündağ'la.
Evet.
Bazı şeyler var hayal gücüme gidiyor.
Evet. Bazı şeyler var hayal gücüme gidiyor. Ona da böyle defalarca baka baka bitirememiştim. Bu da öyle. Bugün akşama kadar onu epey... Ayrıca ondan şey de alacağım şimdi söyledim. Bunların PDF çıktılarından bir iki tane alıp kendi çalışma odama ve evin değişik yerlerine afiş yapacağım onlardan. Evet, çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben yeni eserlerin, yeni sergilerinde mutlaka buraya bekliyoruz seni. Biz duyuracağız onları. Sanata ve sanatçılara her zaman ekranlarımız açık. Çünkü gazeteleri falan böyle batınca insanların içi kararıyor. Sanatçılarla biraz nefes alıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz sabahın bu saatinde özellikle geldiğin için Cemil Cahit Yavuz. Sevgili izleyiciler, bugün konuğumuz Cemil Cahit Yavuz, grafik sanatçısı. Benim de 40 yıllık dostum. Programın sonuna geldik. Mizgin Yılmaz, Müjgan Korkmaz, Ufuk Dağşan, Baran Demirtaş, Ömer Acar, Olcay Kızılpınar, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Evrim Doğan'la birlikte biz bu programı hazırlayıp sizlere sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.